يسر الله عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Her hafta perşembe günü saat 9.30'da olduğu gibi dersimize devam ediyoruz. Bugün 12 Muharrem 1433, 8 Hristiyanik takvimine göre 8 Aralık 2011. Dersimizin konusu İmam İbn Teymiye'nin Et-Tedmuriye kitabıydı. Bundan önceki derslerimizde mukaddimeyi vermiştik. Bugün inşallah Tedmuriye'nin birinci asıldan devam edeceğiz Allah dilerse. Ve genelde Tedmuriye'den asıldan başladıktan sonra inşallah soru cevap şeklinde vermeye çalışacağız. Ve burada diyor ki soru şeklinde, yani soru diyor: "Mel muradu bi kavl İbn Teymiye ve ma anna ehlin nazar vel ilm vel irade vel ibade?" Diyor ki ehlin nazar ile ve ehlül ilm ve yahutta vel irade vel ibade, bu en nazar vel ilm vel ibade vel iradenin manası nedir? Cevap olarak diyor ki ehlün nazar hum ehlül kelam. Ehlün nazar hum ehlül kelam. Ehlün nazar demek ey kelamcılar. Biliyorsunuz selef alimlerin dışında olan daha başka alimler var ki bunlar da mantıkçılar ve felsefeciler veyahut da kelamcılar diye biliniyor. İşte örneğin mesela İmam Abu Mansur el-Maturidi bunu bu konuda, bazı konularda İmam Abu Mansur'u ehli kelamdan sayıyorlar. Çünkü İmam Abu Mansur rahimahullah bazı meselelerde selef alimlerle beraber aynı eşit şekilde düşünüyor. Ama bazı meselelerde selef alimlerine ayrı bir çizgi çizdi. Ondan sonra mesela İmam Ebu Hasan el-Eş'ari rahimahullah birinci ve ikinci devresinde yine o şekilde mu'teziliydi ve genelde kelama çok önem veriyordu. Ondan sonra feylesuflardan mesela İbn Sina, el-Farabi, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi kelamcı ve felsefeci insanlar. Hatta bazı alimler İbn Sina'yı tekfir ettiler bazı düşüncelerinden dolayı. Diyor ki "Ev hum kul men lehu nazar fi taammul ilmi tevhid vel bahth fihi." Birincisi kelamcılar, ikincisi tevhid konusunda bilgiye sahip olup delil olmadığı zaman o zaman ne yapıyor? Düşüncesine göre anlayabildiği kadarıyla orada tevhidi tarif etmeye çalışıyor. Ve ehlül irade vel ibade hum ez-zuhad vel ubbad. Ehlül irade vel ibade diyor. İrade ve irade demek meşiyet demektir. Vel ubbad ey abidler. Bunlar da ez-zuhad ey dünyada zahit olup dünyaya pek fazla önem vermeyip tamam mı? Tamamen kendilerini Allah'a verip ve güçleri nispetinde sadece Allah'a kulluk yapıyorlar. Yani mesela dünya konusunda insanlar genelde dünya konusunda ne yapıyorlar? Dünyevi işlere önem veriyorlar. Artık ticaretçi olan ticaretine, efendim öğretmen olan öğretmenliğinde, çiftçi olan çiftçiliğinde ve fellah olan fellahlığında ve bu şekilde. Bunlar ise yani yiyecekleri ve içecekleri olduktan sonra diğer bütün vakitlerini ne yapıyorlar? Diğer bütün vakitlerini ibadete ve zühde veriyorlar. Ve dünya içerisinde birçok metadan da kendilerini mahrum bırakıyorlar. Yani çok gıdalı şeyleri yemiyorlar ki şehvetleri şey olmasın, şeytana uymasınlar diye. Veyahut da şeytan onları kandırmasın diye. Ne yapıyorlar? Kendilerini aşırı bir şekilde ibadete ve zühde veriyorlar. Ve bunlardan mesela bu zamanda bazı alimler ehli tarikatı örnek veriyorlar. Biliyorsunuz ehli tarikat ibadet ahlak konusunda kendileri hakikaten ibadette ve ahlak konusunda kendilerini tamamen vermişler. Ancak burada Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde amel etmeyip ashabın anlayışına ters bir yol edindikleri için bakıyorsun ki ibadet konusunda bazen ne yapıyorlar? Sapıyorlar. Ve bu ehl-i zühd, yani zahit olup ibadet yapan bu ehl-i tarikat kesimi mutlaka bir şeyhe bağlanmasını gerek görüyorlar. Yani her kişi mutlaka bir şeyh edinmesi gerekiyor. Tabii ki bu şeyh artık o şeyh yöreye göre, mantıkaya göre din konusunda alim olabilir, din konusunda alim olmayabilir. Eğer o şeyh ondan önceki şeyhten icazet almışsa, ey tövbe vereceğine dair ona emir vermişse ve onun zamanında veyahut da onun çevresinde olan insanlar da o an için şehadet etmişlerse, işte evet bizim şeyhimiz, üstadımız işte filana icazet verdi. Dolayısıyla o kişi bazen alim olabilir, bazen alim olmayabilir. Çünkü her tarikat ehli...
Skype açıksa orada verelim inşallah.
Burada... biz demiştik ki bu İmam İbn-i Teymiye'nin tarif etmiş olduğu El-Zuhad ile El-Ubbad, Zahidler ve Abidler. Bugün bazı insanlar bunlara ehli tarikat deniliyor. Bazı yerlerde işte tasavvuf ehli, tasavvuf ehli, tasavvuf yani bir yoldur. O yolu edinen kişi de sufi deniliyor. Veyahut da o yolu edinen kişiye de tarikatçı deniliyor. Tarikatçı veyahut da sufi deniliyor. Tarikat demek yol demektir tabi. Aynen mesela biz diyoruz ki menhec veyahut da çizgi diyoruz. Menhec yani ashabın yolu veyahut da ashabın anlayışı, ashabın mefhumu veyahut da ashabın çizgisi. Dolayısıyla tarikat demek yani yol demektir. Ve bu tasavvuf ehli veyahut da tarikat ehli tarih boyunca değişik felsefeye tabi olan bazı şeyhler veyahut da alim denen insanlar oldu. Bu tarikat ehlinin elebaşlarından bazıları yaşadıkları dönemlerde o zamanın alimleri onları tekfir etti. Örneğin İbn Arabi gibi. Bu İbn Arabi, onun zamanında olan alimler onu tekfir ettiler. İlmi de yokmuş doğru dürüst. Ondan sonra mesela Abdülkadir el-Geylani var. Allah rahmet etsin. Abdülkadir el-Geylani Iraklı olup Irak bölgesinden ve alimlerin İbn Teymiye rahimehullah'ın söylediğine göre selefi bir akideye sahipti. Ve zamanında da yani ileri gelen alimlerinden birisiydi. Aynı zamanda yani çok da abid birisiydi. Bu vasıflar onda birleştiği için onun zamanında olan, onun öğrencileri, ondan sonraki öğrencileri, ondan sonraki öğrencileri derken uzaklaştıkça esas şeyhten ondan sonraki öğrencilerden yani üç devirden sonra uzaklaştıkça ondan sonra bu yol ayrı bir yol edinildi. Ve kadriler biliyorsunuz zikirleri sesli yapıyorlar. Ondan sonra rifailer var. Rifailer mesela ateşle oynuyorlar. Bıçak vuruyorlar, şiş vuruyorlar. Nakşibendiler var. Şah-ı Nakşibend dedikleri. Ve Şah-ı Nakşibend'in bu Nakşibendi tarikatın genelde İslam ülkelerinde en geniş sahayı alan şahıslardır veyahut da insanlardır. Örneğin Türkiye'mizde, Suriye'de, ondan sonra İslam Cumhuriyetlerinde, Pakistan'da, Afganistan'da, yani bu Asya kesiminde gerçekten bayağı ağırdırlar. Yani en az un alan bu Rifai tarikatıdır. İşte Nakşibendi tarikatından sonra Abdülkadir Geylani tarikatı geliyor. Ve biz bakıyoruz bugün, mesela biz Türk olduğumuz için Türkiye'mizde ehli tarikata bakıyoruz. Ve bu tarikatı edinen alimlere veyahut da şahıslara bakıyoruz. Bazıları mesela örneğin Mehmet Zahit Kotku Hoca İstanbul'da ikamet ediyordu. ve hadise çok önem veriyordu. Ve diğer tarikatlar gibi böyle o kadar da bid'atları yoktu. Yok efendim işte bu zikirler böyle halka yapıp heyhu falan bu tür zikirleri yokmuş. Ben fazla aralarına girmedim ama bana anlatan arkadaşlar oldu. Aynı şekilde İstanbul'da Mehmet mesela Mahmud Hoca var. Mahmud Hoca bu tür zikirlere çok önem veren, önem vermek isteyen veyahut da önem veren, kılık kıyafete önem veren, yani sarık, sakal, cübbe, şarval gibi. Mehmet Zahid Kotku yani bu tür şeylere pek fazla önem vermiyordu. Ve onun müritlerinden genelde de Milli Selamet veyahut da Milli Nizam Partisi ile Milli Selamet Partisi ile ondan sonra Refah Partisi döneminde de çok yer aldılar. Demek istediğim bu tarikat ehli yani Mehmet Zahid Kotku'nun edindiği yol gerçekten Nakşibendilerin diğer tarikatlarına nazaran çok daha değişik bir yoldu. İlme önem vermek isteyen kişiler ve tanıdığımız bazı şahıslar vardı. Hakikaten yani hadise önem veriyorlar. Ve Mehmet Zahid Kotku akide konusunda güzel bir kitabı var. Ve o kitabında yani her ne kadar Abu Mansur'un akidesine göre hazırlamışsa da birçok şeyde Abu Hanife'ye çok çok daha yakındır. Mehmet Zahid Kotku Hoca. Allah rahmet etsin. Mahmud Hoca denilen şahıs hakikaten yani tam maturidi bir insan olup onun yolu dışında olan insanları tekfir eden ve onunla alakalı ben bir kitap okudum. Onun öğrencileriyle beraber onunla bir tartışma, bir profesör, Türkiye'de bir profesör onlarla tartışmaya giriyor. Ve Emine Şenlikoğlu, bu onun müridiydi. İstanbul'da biliyorsunuz yurtlar edinmişler. Bu yurtlarda genelde hep kızlar yetiştiriyorlar. İşte çarçaflı, hakikaten Kur'an okutuyorlar. Hanefi fıkhına göre işte gerek olan şeyleri öğretiyorlar. Ve bu şekilde aynı zamanda Mahmud Hoca'nın metoduna göre virt veriyorlar, tesbihat veriyorlar. Ve Emine Şenlikoğlu bir gün işte kendisi kendi arkadaşıyla tartışırken işte efendinin gaybı bilip bilmediği ve arkadaşı yani Emine Şenlikoğlu'nun arkadaşı efendinin gaybı bildiğini iddia ediyor. Emine Şenlikoğlu'nun da diyor ki gaybın ancak Allah'ın bilebileceği bir ilim olduğu için ondan başka kimse gaybı bilmez. O zaman gidelim dediler. Gittiler. Bu bizzat kendisi Emine Şenlikoğlu son o zamanki yani ayrıldıktan sonra o zamanki son sayısında mektup sayısında yazmıştı kıssasını. Diyor ki işte arkadaşımla gittik. Efendiye'nin yanına odasına girdik. Efendim işte arkadaşımla gayb konusunda tartışırken ve hatta konuşurken mevzu size geldi. Derken işte arkadaşım efendinin gaybı bildiğini söylüyor ve iddia etti. Ben de işte bu meseleyi çok daha yakından bilmek için bizzat sizinle karşılaşmaya geldim. Acaba doğru mu yani siz gerçekten gaybı biliyor musunuz? Tabii bu Emine Şenlik'in nakline göre söylüyorum ben. Diyor ki orada şeyh suskun kaldı. Yani cevap vermedi. Ve biliyorsunuz suskunluk nedendir? İkrardandır. İşte Emine Şenlikoğlu oradan hemen onlardan istifa ediyor. Ondan sonra işte o son dergide kendisi onlardan ayrıldığını, ondan sonra tabii başka bir yol edindi. Sonradan Mısır'a gitti falan filan şu doğru. Demek istediğim ben bunu niye bu tür örnekleri verdim? Yani bütün tarikatlar hepsi bir değildir. Nakşiler, Nakşibendiler ve yani bu abid dediğimiz insanlar ama gerçek abid olan denen şahıslar kimlerdir? Kur'an'a, sünnete ve ashabın mefhumuna, ey anlayışına göre Allah'a kulluk yapan kişilerdir. Ve buradaki kulluk aşırı gitmemekle beraber veyahut da aşırı olmamakla beraber aleyhissalatü vesselam neyi irham? Aleyhissalatü vesselam nasıl kulluk etmişse o şekilde kulluk yapmak. Aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde. Aleyhissalatü vesselam mesela sabahtan akşama kadar hangi ibadetleri, hangi tesbihleri, hangi zikirleri, ister sabahla ilgili, ister akşamla ilgili, sünnetleri zamanında, namazları zamanında, cemaatle beraber Kur'an okumak, teheccüd namazı, efendim diğer oruçlar, nafile oruçları, Ramazan orucundan hariç, mesela 13. 14. 15. günler, tabii bu hicri tarihine göre, Hristiyanik tarihine göre değil, bazı insanlar Hristiyanik tarihine göre 13. 14. 15. günü tutuyorlar. Doğrusu bu doğru değildir. Yani burada Eyyamul Bid denilen, yani beyaz günler, hicri ayının 13. 14. 15. olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela pazartesi, perşembe günü, Arafa günü, Aşura günü, yani bu tür günde mesela tam Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaşamını yaşayan bir kişi, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre işte gerçek abid, zahid bu kişidir. Ve biliyorsunuz sahabiler zamanlarında hem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyorlardı, hem ondan ilim alıyorlardı, hem aynı zamanda çalışıyorlardı. Kimisi mazrasında, kimisi ticaretinde, kimisi şuyunda, kimisi buyunda. Biz mesela tabiinden sonra, etba'at tabiinden sonraki alimlere baktığımız zaman alimlerin çoğu hem ilimle uğraşıyorlardı, hem ticaret uğraşıyor. Yani tamamen böyle bir inzivaya kapılı, biz sadece işte kulluk yapacağız, efendim biz çalışmayız, rızkı veren Allah Celle Celaluhu'dur diye bir şey yok. İmam Ebu Hanife rahimahullah, biliyorsunuz, yani kumaş ticareti yapıyordu. Ve ortağı vardı, hem ilim tahsiliyordu hem bu. Ashab döneminde yine o şekilde, mesela Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, yani adam tacirdi. Yani bir tek Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala bu meselede, yani ticaretten çok uzak kalıp Aleyhisselatü Vesselam'dan hiç ayrılmadı. Onun için ashab arasında en çok hadis rivayet eden, yani o, ondan sonra Aişe radıyallahu ta'ala anha, ondan sonra Enes ve bu gibi şahıslar. Bismillah, Allah razı olsun. Dolayısıyla gerçek ibadet ve gerçek zühd sünnete uygun, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun, ashabın anlayışına olmak şartıyla bütün bu şeyleri yaparsa, mesela yalan atmayacak, haram yemeyecek, kandırmayacak, memle etmeyecek, dediğimiz nafile ibadetler zamanında, namazlardan önceki sünnetler, namazlardan sonraki sünnetler vaktinde, cemaatle beraber, yani bu şekilde. Gerçek zühd ve gerçek takva budur. Yoksa bu tarikatların yaptıkları gibi işte efendim 10 bin tane tesbih, 10 bin tane Allah, 10 bin tane hu, 10 bin tane hay, 10 bin tane bilmem ne gibisi, bazıları 20 bin çekiyor, efendim rabıta yapıyorlar. Bu yaptıkları rabıtada gerçekten çok yani sünnete aykırı şeyler var. İşte gözlerini kapatıyorlar, tamam mı? Yani bunun ibadetle ve zühdle alakası yok. Ve biliyorsunuz birçok hadislerde Allah Resulü Vesselam diyor ki "Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun." Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse, o yapmış olduğu amel nedir? Makbul değildir. Dolayısıyla bu insanların, bu ehli tarikatın veyahut da bazı ehli tarikatın, yani bazı tarikatların veyahut da bazı tarikatlara mensup olan insanlar veyahut da Müslümanların yapmış oldukları bu ibadetler Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet türüne tamamen terstirler. Ve biliyorsunuz 3 kişi Ayşe validemize müracaat ettiler. Tabi yeni İslam'a girdikten sonra tabi yani her sahabi, biliyorsunuz her sahabi Ebu Bekir, Umar, Uthman, Ali veyahut da Ebu Hureyre gibi değil. Yani öyle sahabiler var, kimisi mesela Aleyhisselam'ı görmüş, belki bir hadis bile rivayet etmiş değildir. Dolayısıyla bazılar mesela İslam'a giriyorlar, ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ı pek fazla görmüyorlar, ondan pek fazla bilgi almadıkları için birçok şeyde cahil kalıyorlar. İşte bu 3 kişi gibi. Burada 3 tane sahabi İslam'a girdikten sonra bunlar kendilerini tamamen zühde vermek istediler ve dediler ki biz en iyisi Ummul Mü'minin'e gidelim. Ummul Mü'minin Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olduğu için Aleyhisselatü Vesselam'ın zühdünü, takvasını, ibadetini en iyi bilen kadın odur. Biz gidelim soralım bakalım. Yani Allah Aleyhisselatü Vesselam nasıl ibadet ediyor? İşte gidiyorlar üçü. Validemiz Ayşe'ye diyorlar ki işte birisi diyor ki ben diyor bütün gündüzleri oruçla geçiriyorum. Hayatı boyunca. Bütün gündüzleri hep oruçla geçiriyor. Diğeri diyor ki ben diyor bütün geceleri hep ibadetle geçiriyorum. Demek ki yani adam hiç yatmıyor. Üçüncüsü diyor ki ben diyor hiç kadınlarla cinsi münasebet yapmıyorum, yani hanımlarıyla demek istiyor. Tabii ki bu sözü söyledikten sonra Ümmen Aişe, ondan sonra Ümmen Aişe diyor ki işte Allah Aleyhisselatü Vesselam bu söylediğiniz hepsini de yapıyordu. Yani hem namaz kılıyordu, hem oruç tutuyordu, yani gece namazına kalkıyordu, hanımlarıyla kalkıp oturuyor. Tamam mı? Yani bütün bunları yapıyordu. Ondan sonra tabii onlar gittiğinde diyorlar ki, düşünüyorlar kendi kendine, ama bu Resul'dur. Geleceği ve geçmişi hepsi affedilmiş. Biz ise günahkarız, işte şöyleyiz, böyle. O zaman biz Allah Resulü Vesselam'dan çok daha fazla kendimizi ibadete vermemiz gerekiyor. Hani o Resul olduğu için, geçmişi ve geleceği affedildiği için, tamam mı? Geçmişi ve geleceği affedildiği için veya affedin, geçmişi affedildiği için geleceği de affedileceği için, o zaman yani biz ondan çok daha kendimizi kulluğa vermemiz gerekiyor. Ve bu metodu edindiler. Onlar gittikten sonra validemiz Ayşe Aleyhisselatü Vesselam'a aynı hadiseyi ona naklediyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam hemen gidiyor, Müslümanları topluyor ve onlara bir hutbe veriyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam burada dikkat ediyorsanız demiyor işte filan filan filan filan. Diyor ki ne oluyor, bazılar şöyle şöyle şöyle şöyle söylüyor. İşte ben hem oruç tutuyorum, gündüzleri oruç tutuyorum. Hem geceleri namaza kalkıyorum. Hem yatıyorum. Hem hanımlarımla ilişkiyi kuruyorum. Tamam mı? Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Tamam mı? Ve buradaki men ragibe an sünneti feleyse minni demek, ey benim dinimden demek değildir. Alimler diyorlar ki bu hadisi şerh ederken, ey benim sünnetimin üzerinde, benim yolumun üzerinde değildir. Tamam mı? Yani dinden çıkıyor demek değil. Ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet konusunda edindiği yol üzerinde değiller. Onun için diyor ki فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنْ. İşte yani İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis ile İmam Bukhari ile İmam Müslim'in diğer hadiste مَنْ اَحْدَثَ فِي أَمْرِنَ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ. Dolayısıyla bu ehli tarikatın uydurmuş oldukları bu tür ibadetler ve bu uydurdukları ibadetler Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmadığı için tıpkı bu üç kişinin söyledikleri gibi Aleyhisselatü Vesselam bunlardan haber aldıktan sonra söylediği bu tehdidi, tamam mı? Nedir? Bu tür ibadetlerin Allah'ın razı olmadığı ibadetler olduğunu beyan ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Diğer hadiste men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve radd. Diğerinde men ahdatha fi emrina. Yani icat, birisi ibadeti icat eder. O kişi, o icat etmiş olduğu o ibadet sünnete uygun değilse, ölümünden sonra, vefat ettikten sonra her kim o ibadetle amel ederse onun amel defterine günah yazılır. Niçin? Çünkü o bilerek onu ihdas etti, icat etti. Ama ondan sonra o icat edilen ibadetle amel yapan bir kişiyi, onun amel defterine sadece o yapmış olduğu bid'at onun amel defterine günah yazılır ve kabul edilmez. Diğer insanların yapmış olduğu ibadetlerden onlar sorumlu değil. Çünkü onlar o bid'atı onlar ne yapmadılar? Onlar icat etmeyip oluşturmadılar. Dolayısıyla sünnete uygun olmayan ibadetler her ne kadar zamanımızda ehli tarikat veyahut da ehli tasavvuf buna zühd veyahut da abidler diye adlandırmışlarsa da bu isim bu ibadeti gerçek bir ibadet ne yapmıyor? Etmiyor veyahut da edinmiyor. Dolayısıyla bir ibadetin gerçek ibadet olabilmesi için Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması şarttır. Diğer bir soru ise diyor ki bu konuyla ilgili soru soracak var mı eğer tam anlaşılmadıysa? Yok. Tayyip. Diğer soru diyor ki: "Mel menhecul ilmi allazi temayyaza bihi İbn Teymiye ala gayrihi min el ulema?" İmam İbn Teymiye'nin diyor diğer alimlere göre, tamam mı? Diğer alimlere nazaran onun edindiği yolun, diğer alimlerin edindiği yollara nazaran özelliği nedir? İmam İbn Teymiye'nin, yani İbn Teymiye'nin diğer alimlere göre, diğer alimler nazar olan yolundaki özelliği nedir? Niçin İbn Teymiye rahimeullah, İmam İbn Teymiye rahimeullah, yani onun zamanında ve şu ana kadar ender bir alim olduğu veyahut da olduğunu söyleniyor? Cevap olarak diyor ki temeyyeze menhece İbn Teymiye el ilmi bimeyeli diyor. İbn Teymiye'nin ilmi çalışmalara diyor şu şekildedir. Birincisi tehdid el muşkile. İmam İbn Teymiye rahimahullah bir hadiseye yaklaşmak istediği zaman o hadisenin ne hadise olduğunu tespit etmeden o hadiseyle asla konuşmaz. İlk önce o meseleyi ne yapar? Tespit eder. Tespit ettikten sonra Kur'an ve sünnetten araştırır. Kur'an ve sünnette bulamadıysa ashabın hayatında onu araştırır. Onu ashabın hayatında bulamadıysa ondan sonra ne yapıyor? İçtihadını kullanıyor. İçtihad veyahut da kıyas. İşte bu onun için en büyük bir özelliktir. İmam İbn Teymiyye rahimahullah. İkincisi, ard ve cihat-ı nazar. Ve cihat-ı nazar demek yani görüşler. Görüşleri beyan etmek. Tamam mı? Efendim?
Bakış açıları.
He. Tamam mı? Yani İbn Teymiyye rahimahullah bir kişiyle konuşunca soru soruyor. Özellikle şahsı tanıyorsa inancını, metodunu yani hemen tartışmadan ayrılmaması için veyahut da kaçmaması için onun hidayetine sebep olmak için onu kaçırmak istemiyor. Soru sorarak soruyor ondan sonra onun sorusuna göre ne yapıyor cevap veriyor ki o şahıs doğru yolu seçsin. Ve doğru yolu seçerken de İbn-i Teymiye onu ne yapmıyor? Onu yaralamıyor. Yani bazı şahıslar birisiyle tartışırken karşısındaki şahsı yaralamaya çalışıyor. Yani ben seni yeneceğim gibi ve ben senden üstünüm. İşte gördünüz mü nasıl yendim, nasıl yaptım işte falandır. Ben bilgiliyim bak o cahildir böyle. İbn-i Teymiye rahimahullah böyle bir benciliği yoktu. Allah rahmet etsin. İbn-i Teymiye rahimahullah hem çok alim, hem çok mücahit, hem çok zeki, hem de çok mutavazi bir insandı. Üçüncüsü, siyâk-ı edille ve istiqsa'uha. Delilleri çok iyi bir şekilde ne yapıyor rahimahullah? Çok iyi bir şekilde tespit etmeye çalışıyor. Mesela diyelim ki bir hadis gördüyse o hadisi hemen duyar duymaz hemen o hadisi ne yapmıyor? Amel etmiyor veyahut da konuşmuyor veyahut da karşısındaki şahsla o de hadisi delil edinerek tartışmıyor. Yok. İlk önce bakıyor şu hadis sahih midir değil midir? Çünkü bu hadis zayıf olabilir. Uydurulmuş olabilir. Tamam mı? Dolayısıyla gördüğü hadisi ilk önce o hadisi tahkik ediyor. Eğer o hadis sahihse o hadisi kendine ne yapıyor? O hadisi kendine delil ediniyor. O hadis sahih değilse o hadisi kesinlikle tartışmasında kendine delil edinmiyor. Çünkü batıl üzerine bina edilen şey nedir? Batıldır. Dördüncüsü el-münakaşa ve tercih. Dördüncüsü el-münakaşa ve tercih. Dördüncüsü nedir? Münakaşa ve münakaşa esnasında ne yapıyor? Tercih yapıyor. Çünkü bazen karşıdaki şahıs isabet edici sözler söyleyebilir. Yani ille de devamlı ben hep doğru söyleyeceğim karşımdaki rakip hiçbir şey bilmiyor hep yanlış konuşuyor demek değil. Çünkü tartışmacılar mutlaka birbirlerinden faydalanıyorlar. Ve siz görüyorsunuz mesela kanallarda yani bazı kanallarda tartışmacılar birbirleriyle tartışırken bakıyorsunuz ki hakikaten birbirlerinden faydalanıyorlar. Onun için İbn Teymiye rahimahullah karşınızdaki şahısla tartışma yaparken, münakaşa yaparken onu tamamen yani mağlup vaziyette görmüyor. Veyahut tamamen cahil görmüyor. Veyahut da tamamen sapık görmüyor. Yani ondan faydalanacağı umarak ondan da bazı şeyler alıyor. Ve münakaşayı çok güzel bir uslupla, güzel bir hikmetle ne yapıyor? Onunla o yolu yani kendisinin yanlış düştüğü yola ona gerçek bir yol, doğru bir yol isabet etmek için ne yapıyor? Usluplar edinerek ona kabul ettirmek için. Çünkü o kişinin hidayetini istiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın da amacı buydu biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu Mekke'de Arap toplumuna gönderildiği zaman cahiliye döneminde isterdi ki herkes Müslüman olsun, isterdi ki herkes hidayete girsin ve hep o ızdırapla yaşıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ve özellikle amcasıyla beraber biliyorsunuz amcasıyla çok uğraştı. O kadar uğraştı ki isterdi ki imana girsin, hidayete gelsin. Ama o vazifesini yaptı. Yani o görevini yaptı Aleyhisselatü Vesselam. ama Allah katında hidayeti olmadığı için veyahut da Allah Celle Celaluhu katında ezelden Ebu Talib'in hidayete girmeyeceğini bildiği için ve o akide üzerine öleceğini bildiği için ne yaptı Allah Celle Celaluhu? Zorla onu hidayete sokmadı. Çünkü bazı insanlar diyorlar ki ya siz öyle diyorsunuz da yani niye Allah Celle Celaluhu Ebu Bekir'e hidayet etti de neden Ebu Talib'e, Ebu Talib Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olmasına rağmen ve Aleyhisselatü Vesselam amcasına o kadar ısrar etmesine rağmen ve Aleyhisselatü Vesselam Allah katında en sevgili kul olmasına rağmen neden burada Allah Celle Celaluhu Allah Aleyhisselatü Vesselam amcasını hidayete sokmadı? Allah Celle Celaluhu daha önceden değindik biliyorsunuz alemi yaratmadan 50 bin sene önce yaratacağı her şeyin nasıl ve nasıl öleceğini, nasıl kalkacağını, nasıl oturacağını, ne yapacaklarını bütün hayatları boyunca olacak her şeyi ezeli ilminde var. Levh-i Mahfuz'a yazmış ve biliyor ki ezeli ilminde bu mahlukatı daha yaratmadan önce, yani daha ruhlar alemindeyken biliyor ki mesela Ebu Talib hidayeti seçmeyecek. Biliyor ki Ebu Leheb hidayeti seçmeyecek. Yoksa Allah Celle Celaluhu haşa ve kella onlara zulmederek onlar hidayete girmek istiyorlar da Allah o hidayeti onlardan çekiyor demek değildir. Bazı insanların bu anlayışı doğru değil. Ve biz bundan önceki derslerde bazı şahıslar bize soru olarak bu meseleyi yönettiler. Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde bunun hidayeti seçmeyeceğini bildiği için dedi ki orada Allah Celle Celaluhu inneke la tehdi men ahbab ولكن الله يهدي من يشاء. Yani sen ey Habibim, ya Muhammed, tamam mı? Ey Resul, sen her sevdiğini hidayete sokamazsın. Ve bundan önceki derste biz ne demiştik? Demiştik ki hidayet iki çeşittir, öyle değil mi?
Evet.
Bir irşad hidayeti, bir de tevfik hidayeti. Tevfik hidayeti Allah'a mahsustur. İrşad hidayeti her kişiye mahsustur. Herkes nasibini ondan alır. İrşad demek nedir? Ey göstermek. Veyahut da işare etmek veyahut da belirtmek gibisi. Ama tevfik hidayeti bu sadece Allah'a mahsustur. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Ebu Talib'in veyahut da Ebu Talib'e benzeyen bazı şahısların küfür üzerinde ölmeleri Aleyhisselatü Vesselam döneminde Allah Celle Celaluhu'nun daha onları yaratmadan önce ezeli ilminde biliyor ki bunlar yani saadeti seçmeyecekler, şekaveti seçecekler ve onun için o istemiyorsa tabii ki şimdi sen camiye gitmek istemiyorsan ben seni zorla camiye götürüp de yani dinliyor musunuz?
Dinliyorum.
Yani mesela bir kişi şimdi camiye gitmek istemiyor. Ben ille de seni süründürerek camiye götürmem yani bir ifadesi yoktur yani. Zorla yani Allah Celle Celaluhu isterse onu zorla hidayete sokar yani. Onu zorla Müslüman yapabilir. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir.
Ama hocam burada zorla namaza getiriyorlar mesela.
Tamam. Burada Allah Celle Celaluhu istese bütün insanları bir tek ümmet yapar. Bütün insanları bir tek ümmet yapar. Ey bir tek din üzerinde yaratır ve ölünceye kadar o din üzerinde sabit kılar. Ama yok. Allah Celle Celaluhu bundan önceki dersimizde dedi ki insana ne yaptı? İnsana akıl verdi. Ondan sonra hürriyet verdi. Ondan sonra Resul gönderdi. Ondan sonra kitap gönderdi. Tamam mı? Dolayısıyla akıllı ise, akıl balığı ise, ey buluğ çağına erdiyse, deli değilse, risaletin geldiği de biliyorsa, Allah'ın kitabının var olduğunu da biliyorsa, o zaman ne olmuş burada? Hüccet oluşmuştur. Ve dolayısıyla Allah Celle Celaluhu hürriyeti insana tamamen ne yapıyor? Bırakıyor. İnsan istediğini seçer. Dilerse şerri seçer, dilerse hayrı seçer. İnsan hayrı, şerri seçmek istediği zamanla buna değineceğiz. Yani insanın fiili, kendisi mi yaratıyor, Allah mı yaratıyor meselesinde değineceğiz inşallah. Burada insan şerri seçerken kendi ihtiyarıyladır. Kendi iradesiyle şerri seçiyor. Birisi hayrı seçerse yine kendi isteğiyle, kendi iradesiyle seçiyor. Siz Türkiye'den buraya Suudi Arabistan'a gelmek için kendi iradenizle gelmek istediniz. Ondan sonra bu tür buraya gelmek için bazı yerlere başvurdunuz. Yani sebepler ayrı değil mi? Sebepler aradınız ondan sonra buraya geldiniz. Eğer siz buraya gelmemek istemiş olsaydınız veyahut da şuraya ders yerine eğer gelmemek istemiş olsaydınız
Kimse sizi zorla getirebilir mi? Yok, siz kendi iradenizle geldiniz. Siz istediniz, Allah Celle Celaluhu o gücü ve o kuvveti sana veriyor. Veyahut da bana veriyor, veyahut da ona veriyor. Kişi şerri seçmek istediği zaman Allah Celle Celaluhu şerre asla razı değil. Küfre razı değildir. Tamam mı? Ama Allah'ın gücü, kudreti, izni olmadığı müddetçe kimse kibrini bina oynatamaz, gözünü oynatamaz, konuşamaz, el uzatamaz, hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu o gücü, kudreti verir ama ona razı değildir. Onun için işte o fiilden dolayı ne yapıyor? O kulu hesaba çekiyor. Tamam? İşte Ebn Teymiyye Rahimahullah bu münakaşeyi karşısındaki tartışmacıyı kazanmak için, dikkat ediniz, davetçilik çok önemli bir meseledir. Bazı şahıslar birbirleriyle tartışırken istiyor ki kendisi hep galip gelsin. Özellikle orada insanlar varsa, işte bu insanlar karşısında ima etmek istiyor. Gördünüz mü, ben ondan daha bilgiliyim, ben de onu falan şudur budur gibisi. Yani öyle imaj etmek isterler. İbn-i Teymiye Rahimahullah, İbn-i Kayyim Rahimahullah ve bu menhec üzerinde olan alimler öyle değildiler. İmam Şafii, Ahmed bin Ebu Hanife, İmam Malik öyle değil. O istiyor ki bütün gücünü ne yapıyor? Karşısındaki münazaracıyı veyahut da tartışmacıyı kazanmaktır. Onun için münakaşayı çok güzel bir üslupla ne yapıyor? Ona güzel bir üslupla onunla muhavara veya münakaşa yapıyor. Diğer bir sual ise ماذا يسمى هذا المنهج؟ Bu menhecin ismi nedir veyahut da ne ismi verilir? Diyor ki يسمى منهج العلماء المحققين. Yani İbn Teymiyye'nin bu edindiği yol veyahut da metot, diyor ki muhakkik alimlerin metodudur. Muhakkik alimlerin metodu nedir? Delili gördüğü zaman hemen, mesela şimdi biz hadis kitabını açarız, mesela Sünen-i İbn Mace'yi ve ahlak konusunda açacağız, okuruz. Her gördüğümüz hadis inanarak bu hadisle amel ederiz. Tamam mı? Muhakkikler öyle yapmıyorlar. Muhakkikler biliyorsunuz hadise, yani sünnete uyduruk hadisler veyahut da zayıf hadisler girdikten sonra her gördükleri hadisle amel etmiyorlar. Ne yapıyor? İlk önce o hadisi kontrol ediyor. Ondan sonra kontrol ettikten sonra gerçekten aslı varsa kabul ediyor. Ondan sonra kitaplarına alıyor. Veyahut da zayıf olduğunu gördükten sonra ne yapıyor? Mesela Kütüb-i Sitte'de olduğu gibi diyor ki, mesela Ebu Davud ve Tenese, هذا حديث غريب. Kitabına alıyor. Zayıf olduğunu da söylüyor. Yani sahih olmadığını söylüyor. Ama kitabında da mevcuttur. Niçin? Çünkü o daha başka kitaplardan veyahut da daha başka şahıslardan almış. Oraya geçiriyor ama hükmünü de koyuyor. Diyor ki bu hadis zayıftır. Ve dikkat ediyorsanız çağdaş alimler bu hadisleri tahkik ederken kitaplardan almıyorlar. Kitaplarda bırakıyorlar ama diyor ki bu hadis filan rivayet ettiği hadis aleyhissalatü vesselam'a isnat ederek doğrusu bu hadis zayıftır veyahut da uyduruktur, yani uydurulmuştur. Tamam mı? İşte bu kimin metodudur? Bu muhakkik alimlerin metodudur. Ama avam tabaka açar kitabı, mesela bir hadiste diyor ki işte akşam namazından sonra 6 rekat namaz kılan bir kişi işte evabin namazını kılmış oluyor. Ama araştırmıyor bu hadis doğru mudur değil midir, araştırmıyor. Ondan sonra devam ediyor. Evabin namazı akşam namazından sonra, işte akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra 6 rekat kılıyor. Ama alimler, bu muhakkik alimler metotları nedir? Tahkik yapmaktır. Bakıyorlar ki bu hadis eğer hakikaten doğruysa amel edecekler. Doğru değilse amel etmiyorlar. Onun için yani özellikle avam tabakada olan insanlar tahkik edilmemiş hadis kitaplarına girmek istediği zaman ehline sorması gerekiyor. Tahkik edildiyse o zaman o muhakkikin vermiş olduğu hükme göre hareket edecek. Örneğin mesela İmam Elbani'nin tahkik etmiş olduğu kitaplar. Diyor ki bu hadis mesela zayıftır. O zaman ben bu hadisle amel etmeyeceğim. Tahkik etmiş. Ama tahkik edilmeden önce İbn-i Mace'yi ben açtığım zaman her önüme gelen hadisi alırsam ben o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde amel etmemiş olurum. Bu verdiği misal gibi. Mesela halbuki Salatul Evvabin nedir? Duha namazıdır. Akşam namazından sonra Evvabin namazı yoktur. Tamam mı? Duha namazı salatul evvabindir doğrusu. Ama bu şahıslar veyahut da bizim gibi şahıslar muhakkık olmadığımız için ve bu tür şey tahkika da önem vermediğimiz için vermediğimizden dolayı rastgele hadisle ne yapıyoruz amel. Ama İbn Teymiyye rahimehullah metodu böyle değildi. Ve bu çizgide olan alimler, muhakkikler metotları neydi? Ellerine geçen hadisi veyahut da duydukları hadisi mutlaka gözden geçirirler. Ve bu konuyla ilgili size bir misal vereyim. Bundan önce ben çok verdim. İmam Ebu Hanife rahimehullah hastalık esnasındayken biliyorsunuz çorap üzerinde mesih yapmıyordu. Hemen onun öğrencisi Yakub ona bir hadis getirdi. Çorap üzerinde mesih yapılacağına dair. Diyor ki tabi peki diyor sen bu hadisi şeylerin ricallerini bana say diyor.
Yani.
Tabii hemen de yani bak hemen halbuki Yakub onun yanında güvenilir bir insandır. Ama ona güvene ona kanarak işte Yakub bu hadisi aktarırken hemen demedi. Tayyib ya Yakub cezakallah khair. Hemen mesih yapmıyor. Diyor ki elki aleyha ula'er rical. Semmi liha ula'er rical. Bu şahısları bana adlandır. Bu şahısları bana söyle. Diyor ki işte an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi hadisun hasen. Ondan sonra çünkü adamları tanıyor. Onun üsürüne göre diyor ki vallahi bu hadis doğrudur. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözdür. Ve ondan sonra mesih yapıyor. İşte muhakkik alimlerin işi budur. Metodu budur. Yolu budur. Ama ben açarım birisi der ki işte ben Sünen-i Mecid'de şunu okudum. Ondan sonra hemen yapıyor. Başkasına aktarıyor. O da başkasına aktarıyor. O da başkasına aktarıyor. Halbuki bakıyorsun ki bu hadis ya zayıf veya da uyduruk bir hadistir. Bu kimin yoludur? Bu da cahillerin ve efendim muhakkik olmayan kişilerin yoludur.
Hocam namaz vaktimiz doldu.
Maşallah. 45 dakika oldu. Tayyip. İnşallah burada dersimize son veririz. Arkadaşların söylediğine göre vakit bitimine vardık. Hadi vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebine Muhammedin aleyhi ve sellem. Ben açmıyorum.